Ayrım 11. Sayfa 131. 16. Gözlerimin siyahında dans eden dostumun hayalini gör. Hayır, ışıklar gelmemişti. Gün doğmuştu kentin ortasına. Tıpkı yıllar önce babamla ilk kez geldiğimiz gündeki gibi tatlı, bal rengi bir ışık vardı her yanda. Sanki güneş daha insaflıydı, daha sevecen. Sadece güneş mi? Rüzgar da öyle. İnce bir Şam şehrinde bir vakit kendini bilmez halkın arasında, kendimi bilmez bir halde gezerken bir el dokundu elime. Baktım, renksiz giysiler içinde ışıklar saçan bir beden. Baktım, Bahaveled'in oğlu Muhammed Celaleddin. Ellerimi avuçlarının arasına aldı. "Ey dünya sarrafı, beni anla," diye fısıldadı. Yekpare bir kayaya dönüşmüş gibi kımıldayamadan öylece kaldım karşısında. Bir kez daha açtım mübarek ağzını. "Ey mana aleminin sarrafı, beni bul," diye fısıldadı. Hoş kokulu ılık nefesi yüzümün pasını sildi, gözlerimin yorgunluğunu aldı, tenimi bahar yağmuru sonrası tazelenen gül yaprakları gibi dinçleştirdi. Onun yüzü, onun sözleri bir çocuğa çevirdi beni. Ruhumu yudu arıttı, saflığımı mübarek kıldı. Bu hoş rüya aleminden gözlerimi açıp da kendime gelinceye kadar o güzel yüzlü, güzel sözlü Tanrı dostu kaybolup gitmişti. Ama artık kaybolup gideni bulma vakti gelmişti. Bana vaat edilen yerine gelmeliydi ki verdiğim sözü tutmam için yaşanacak olaylar da ardı ardına sıralansın. Heyecanını yitiren bu dünya yepyeni bir manayla yeniden çoğalsın. Gözlerimi Pembe Füruşan Medresesi'nin yönüne çevirdim ve bekledim. Bekledim çünkü bize gözlerimin siyahında dans eden dostumun hayalini gör denmişti. Bekledim çünkü bize vaat edilen güzel dost Muhammed Celaleddin bu vakitlerde verdiği dersi tamamlayarak Pembe Füruşan Medresesi'nden ayrılıp bu yoldan evine gidecekti. Beklerken bir gölge düştü yüzüme. Allah'ın huzuru ve saadeti üzerine olsun. Baktım, önünde durduğum bakırcı dükkanının sahibi. Sağ elimi kalbimin üzerine koyarak hafifçe öne eğildim. Allah'ın bereketi ve zenginliği de senin üzerine olsun. Bakır kalaylamaktan kararmış eliyle dükkanın önündeki iki küçük ahşap kürsüden birini gösterdi. Ayakta dikilme yabancı, gel şöyle otur. Onunla gevezelik edecek vakit değildi. Misafirperverliğin için sağ ol dedim edeplice. Ama oturacak halim yoktur. Beklediğim gelmek üzere. Gülümsedi. Ablak yüzünde derin bir bıçak kesiği gibi duran ağzı aralandı. Alttan iki eksik sarı dişleri çıktı ortaya. Ayakta durursan daha mı tez gelecek sanırsın beklediğin? Belli ki tecrübesiz bir seyyah sanmıştı beni. Adam azarı hak etmişti doğrusu. Yine de anlayacağı dilden konuştum. Tez gelmez elbet dedim ben de gülümseyerek. Ama eğer gösterdiğin kürsüye oturursam onu beklemenin zevkini seninle paylaşmış olurum. Oysa o zevk sadece bana bahşedilmiştir. Kirpiksiz Moğol gözleri merakla ışıldadı. Eyvah, bu zevzek peşimi bırakmayacaktı. Kimdir acaba beklediğin? Ben de bilmiyorum diye tersledim. Geldiğinde öğreneceğiz kim olduğunu. Onunla eğleniyor muydum? O nasıl iştir öyle? Kişioğlu kimi beklediğini bilmez mi? Aklını başında taşıyan kimi beklediğini bilir ama aklını gönlüne hapseden kimi beklediğini nereden bilsin? Bakırcı kahkahalarla gülmeye başladı. Sevdim seni yabancı diye söylendi. Eğlenceli adamsın vesselam. Sen daha eğlencelisin ama farkında değilsin. Onu övüyor muydum, yeriyor muydum anlamamıştı. Canı sıkıldı. Var git artık yabancı dedi suratını asarak. Suyun üstüne nakış çizdiğin yeter. Oyalama, var git buradan. Gidemem dedim kararlı bir tavırla. İstesem de yapamam. Dükkanının önü de, dükkanın da, sen de, ben de, şu gökyüzünde ışıldayan güneş de, hepsi onu bekliyor. Herkes onun için burada bulunuyor. Kirpiksiz, çekik gözlerin öfkeyle parladığını gördüm. Bredensiz diye gürleyecek oldu. Birden bakışları uzakta bir noktaya takıldı. Söyleyeceği sözleri gizlemek istercesine yutkundu. Bre divane, git benden belanı bulma. Baktığı yöne döndüm ve onu gördüm. Geliyordu. Bir katırın üzerine binmişti. Başında gösterişsiz bir sarık, sırtında koyu renk ince bir cübbe vardı. ağır ağır ilerleyen katırın üzerinde hafifçe öne doğru sallanıyordu. Etrafı 7 kişilik genç bir mürit topluluğu tarafından çevrilmişti. Ona bir zarar gelmesinden korktukları için mi, yoksa onun nurlu yüzünden biraz daha istifade etmek için mi bilinmez, katırın adımlarını ayak uydurmuş, şeyhlerinin etrafında dönerek ağır ağır ilerliyorlardı. Bizim sinirli bakırcı ustası, Tanrı'nın saklı sevgilisi Muhammed Celaleddin'i görünce kötülükten düşmüş, küfrünü içine gömmüştü. Beni unutmuş, küçük bir kovuğu andıran ağzı hayranlıkla yarı yarıya açılmış, Konya'nın en mübarek evladının önünden geçişini izliyordu. Onu saydığımı bilsin diye ayrılırken omzuna dokundum. Gördün mü işte, geldi beklediğim. Onu görmeseydim, onu beklediğimi nereden bilecektim? Biçare bakırcının dur demesine fırsat vermeden katırın önüne attım kendimi. Yedi müridin yedisi de dikildi karşıma. Kimdi bu kara keçeler giymiş, kara saçlı, kara sakallı, kara gözlü adam? Eğer gönlü de karaysa, giyitleri, teni, saçı sakalı gibi vay halimize diyerek genç bedenlerini duvar ettiler pirlerinin önüne. Celaleddin durgun ve duru bir su gibi sakindi. Şöyle bir baktı yüzüme, bir nur şavkı da geçti günün ortasından. Celaleddin baktı yüzüme, açılmak için ertesi sabahı bekleyen sonbahar goncaları gümrah birer gül haline geldi Konya'nın bahçelerinde. Celaleddin baktı yüzüme, yanaklarına birer gamze düştü ana karnındaki çocukların. Celaleddin baktı yüzüme ve ellerini kaldırarak müritlerine "Bırakın," dedi sadece. Çünkü görür görmez bilmişti beni. Görür görmez anlamıştı niye geldiğimi, ama ne gülümsemiş ne tatlı bir söz dökülmüştü dudaklarından. Sadece "Bırakın," demişti müritlerine. Çünkü dünya bir imtihandır diye buyurulmuştu. Cahillik engelinden atlayamayan bilgi yükünü taşıyamaz. Yedi müridin kenetlenmiş genç gövdesi çözüldü. Ermeni ustaların yaptığı duvarlar nasıl çözülürse öyle çözüldü birbirinden. Aşılmaz bir kale kapısından geçer gibi yürüdüm aralarından. Gözlerim Celaleddin'in gözlerinde, yaklaştım Allah'ın yeryüzündeki en umutlu dostuna. "Ey Müslümanların imamı," dedim saygıyla yakalayarak katırın yularını. "Sana bir sualim var. Ben çözemedim. Horasan'ı, Semerkand'ı, Şam'ı gezdim, Bağdat'ı gezdim, çözen birini de göremedim. Seni salık verdiler. Belki sen çözersin diye şehirlerin en eskisine geldim." "Buyur seyyahların piri," dedi ince sakalını sıvazlayarak. "Madem ki onca şehir içinde bizimkini seçtin, madem ki uzun yolların kahrını çekerek bize eriştin, o zaman biz de saçalım sana gönül kuyumuzdaki bilgi dağarcığını. Neymiş bakalım, sor sualini." Sözler dudaklarından dökülürken yüzünde ne bir tereddüt vardı ne de bir şüphe. Sanki daha ben ağzımı açmadan biliyordu hem soracağım suali hem vereceği cevabı. Ben de ona uydum. Aklımdaki suali cevaplanması dileğiyle "Şimdi söyle bana mana aleminin sarrafı," dedim bütün saflığımla. "Tanrı dostu, büyük alim Bistamlı Bayezid mi büyüktür yoksa Hazreti Muhammed mi?" Güzel kaşları çatıldı Celaleddin'in. Yok, bu kadarını tahmin etmemişti. Benden başka hangi deli kalkışırdı bir din alimi ile yeryüzünün müjdesi Muhammed Mustafa'yı kıyaslamaya? "Bu nasıl sualdir?" diye gürledi her daim doğruluk buyuran sesi. Bir titreme aldı beni gün ortasında, güneş altında. Al bastı kara yanağımı, tutuştu kafatasımın içindeki et parçası, ürkek bir serçeye dönüştü iman tahtamın altındaki yürek. Korktum, hiç kimseden korkmayan ben. Kuşkuya düştüm kendimden. Şeyhlerin en büyüğü Muhiddin İbni Arabi'nin sözlerine bile gönül indirmeyen ben. Celaleddin hiç aldırmadı halime. "Bu nasıl sualdir?" diye ineledi. "Kuşku yok ki Allah'ın elçisi Muhammed Hazretleri yaratılmışların en büyüğüdür. Burada Bayezid'in lafı mı olur?" O açıklarken zaten bildiklerimi ben de bir parça toparladım. Korkumun sesimi ele geçirmesine müsaade etmemek için hemen itirazımı yetiştirdim. "Öyle diyorsun da peygamber bu kadar büyüklüğüyle, ey Allah'ım biz seni tam anlamıyla bilemedik," derken Bistamlı Bayezid, "Kendimi tenzih ederim. Benim şanım ne kadar büyüktür ki bilinmesi gerekenleri tıpkı gerektiği gibi bildim. Ben Sultanlar Sultanıyım," diyor. Celalettin'in gözlerindeki öfke kayboldu. Beni anladı ve bakışları cennet ışıltılarıyla doldu. Artık mutluluğunu gizleyemez bir hale gelmişti ama cevabı vermekten de geri durmadı. Bazı insanların gönül dağarcığı küçüktür. Bir testi suyla doyar. Bazılarınınki ise sonsuzdur. Okyanuslar bile onların susuzluğunu gideremez. Bayezid susuzluğunu bir yudum suyla giderdi ve övünerek suya kandığından dem vurdu. Hazreti Mustafa'ya gelince, selam onun üzerine olsun, o müthiş bir kanmazlık hastalığına tutulmuştu. Sular içinde susuzluktan kavruluyordu. O her gün daha çok görüyor, daha çok anlıyor, daha çok biliyordu. Ama gördükçe görecekleri artıyor, bildikçe bilmedikleri çoğalıyor, anladıkça anlamadıkları büyüyordu. Bu sebeptendir ki biz seni layıkıyla bilemedik diye buyurmuştur. Gözlerimden süzülen yaşları silmeye bile fırsat bulamadım. İşte buydu Adem Hazretlerinden bu yana aradığım Adem. İşte buydu 4 iklim 7 kıtada bulamadığım. İşte buydu bana vaat edilen. İşte buydu Allah'ın gizli sevgililerinin en kutsalı. Allah diye bir çığlık yükseldi. Gırtlağımdan mı? Aklımdan mı? Gönlümden mi? Benden mi? Yoksa kimden? 17. İki denizin buluştuğu yer. Kimya. Karen Kimya. Miss Karen. Karanlıkta biri adımı söylüyordu. Ses uzaktı. Derin bir kuyunun içinden gelirmiş gibi uğultuluydu. Göz kapaklarımı araladım. Beyaz bir ışık çarptı yüzüme. Beyaz, çiğ bir ışık yaktı gözlerimi. Kapadım. Miss Karen. Miss Karen. Ses artık uğultusundan kurtulmuştu. Uzaktan değil yakından geliyordu. Üstelik tanıdıktı. Kendine geliyor dedi hiç işitmediğim başka bir ses. Çekilin, nefes alsın biraz. Yeniden aradım kirpiklerimi. Işık bu defa daha az yaktı gözlerimi. Başucumda beyaz önlüklü bir adam vardı. Hemen ardında Mena'nın endişeli yüzü görülüyordu. Adamın uyarısını aldırmadan yaklaştı tombul iş arkadaşım. Miss Karen, Miss Karen iyi misiniz? Yüzü de, sesi de gergindi. Beyaz ışığın egemen olduğu odaya baktım. Resimsiz, dolapsız, dekorsuz, çırılçıplak, kül rengi duvarlar. Ağır bir ilaç kokusu geliyordu bir yerlerden. Baktım, sağ koluma bağlanmış bir serum şişesi. Neredeyim ben? Polikliniktesiniz, baygınlık geçirdiniz dedi önlüklü adam aksanlı bir İngilizceyle. Neden İngilizce konuşuyordu bu adam? Gerçekten burası neresiydi? Ne polikliniği, ne baygınlığı, nereye getirdiniz beni? Sözler ağzımdan çıkarken ben de İngilizce konuştuğumu fark ettim. Ayılırken kendiliğimden ana dilimde konuşmaya başlamıştım demek. İri parmaklarını çaresizce birbirine geçirerek ana dilinde açıkladı Menan. Küçük bir hastanedesiniz. Kaldırımda baygın yatarken bulmuşlar sizi. Ne kadar baygın kaldığınızı bilmiyoruz. O konuşurken yaşadıklarım yeniden gözlerimin önünde canlanıverdi. Restoranın önündeki ağız dalaşı, sakallı adamı görmem, peşi sıra koşturmam, elektriklerin kesilmesi ve şemse dönüşmem. Evet, gerçekten de kendimi onun gibi hissetmiştim. Hissetmek mi? Hayır, bizzat Şems-i Tebrizi olmuştum. Ne Karen kalmıştı, ne bugünkü dünya. Tuhaf olan, şimdi de Şems'in yaşadıklarını olduğu gibi hatırlamamdı. Katırın üzerindeki adamın insanı bilinmeyen bir güzelliğe çağıran ışıltılı gözleri aklımdan hiç çıkmıyordu. En son Allah diye çığlık atarak bayılmıştım ya da Şems bayılmıştı ya da ikimiz birden. Ondan sonrası karanlıktı işte. Kimse saldırganı da görmemiş diyen Mena'nın sözleriyle irkildim. Her taraf karanlıkmış tabii. Ne saldırganı diyerek yattığım yerden doğrulmaya çalıştım. Artık ben de Türkçe konuşuyordum. Ne diyorsunuz siz? Önlüklü adam usulca omuzlarımdan yakalayarak engel oldu bana. Doğrulunca yüzünü yakından gördüm. Solgun yeşil gözleri vardı ve burnunun sağ kanadının hemen dibinde kocaman kahverengi bir et beni. Son olarak beyaz önlüğünün cebinin üstüne asılı kimlik kartını okuyabildim. Doktor Bülent Aslan. Ani hareketler yapmasanız iyi olur dedi. Artık o da Türkçe konuşuyordu. Yavaş hareket edin lütfen. Yeniden yatağa uzandım ama içimde büyüyen paniğe engel olamıyordum. Ne oldu bana? Neyim var? Menan'a bakarak sormuştum. Doktor Bülent ondan önce davrandı. Önemli bir şeyiniz yok aslında. Sadece düşmüşsünüz. Başınızın herhangi bir yerinde yara bere de yok. Boynunuz incinmiş biraz. Bebek de gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Evet, Artık düşünmem gereken bir de bebek vardı, değil mi? Hala alışamamıştım hamile olduğuma. Ama bebeğin iyi olduğuna sevindim. Aslında bayılmış olmanız tuhaf diye sürdürdü Doktor Bülent. Belki bir şoka girdiniz. Gerekli tetkikleri yaptık. Kaygılanacak bir durum yok. Serum bağladık. Birazdan kendinize gelirsiniz. Gerçekte ne olmuştu bana? Kendine Şems diyen o adamla 700 küsur yıl öncesine gitmiş miydim? Yoksa gittiğim lokantada yediğim fırın kebabına, salataya bir şeyler mi katmışlardı? Daha neler, bütün Konya sözleşmiş gibi yediğime içtiğime ilaç katarak halüsinasyon görmemi mi istiyordu? Paranoyanın bu kadarı da fazlaydı. Fazlaydı ama ya yaşadıklarım hangi akla mantığa sığardı? Bir de saldırıdan bahsediyorlardı. Öyle bir şey hatırlamıyordum. Saldırı dediniz diye Menan'a baktım. Ne saldırısı? Tombul yüzü sıkıntıyla karardı. Elektrikler kesildiğinde birinin size saldırmış olabileceğini düşünüyoruz. Elektrikler diye söyledim heyecanla. Gerçekten de elektrikler kesildi değil mi? Yine tuhaf tuhaf konuşmaya başladı bu kadın, der gibi baktı yüzüme. Kesildi tabii. Şehir trafosunda büyük bir arıza çıkmış. Konya'nın büyük bir kısmı karanlıkta kaldı. Herhalde o sırada ayağınız bir yere takıldı, düştünüz. Ya da, sözlerini ben tamamladım. Ya da karanlıkta biri bana saldırdı. Sanki bu düşünce ona ait değilmiş gibi gözlerini iri iri açarak sordu. Öyle mi oldu? Ne söyleyecektim şimdi bu adama? Neler olduğunu ben de bilmiyordum ki. 700 küsur yıl öncesine giderek Şems-i Tebrizi ile Mevlana Celaleddin Rumi'nin buluşmasına tanıklık ettim. Üstelik bir ruh göçü yaşayarak bu buluşmada Şems-i Tebrizi'ye dönüştüm desem, hiç duraksamadan bu kadın kafayı yemiş derdi. Doktorumuz da hemen onaylardı. Normal, kafasını çarptı ya, travma geçiriyor diye. Hayır dedim başımı sallayarak. Kıpırdayınca derin bir acı hissettim ensemde. Ah! İyi misiniz? Doktor Bülent'ti soran. Sakindi. Mesleki bir ilgiyle bakıyordu yüzüme. İyiyim. Hareketsiz kalınca acı geçmişti. Şimdi daha iyiyim. Canınızın yanması normal. İyileşmesi birkaç gün sürer. Size ağrı kesici bir hap verdim. İlaç bende diyerek araya girdi Menan. Ama sağlık durumumdan çok başıma neler geldiği ile ilgiliydi. Miss Karen, nasıl düştüğünüzü hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum dedim başımı kıpırdatmaya özen göstererek. Elektriklerin kesildiğini hatırlıyorum sadece. Ansızın bütün dünya karardı. Hiçbir şey görmedim. Düştüğümü ya da birinin bana vurduğunu bile hissetmedim. Gözümü açtığımda buradaydım. Menan bir günlük sakalın gölgelediği çenesini kaşıdı. Sizi baygın buldukları yer de ilginç dedi. Aklının bir konuya takıldığı belliydi. Ama konuya nasıl gireceğini bilemiyor gibiydi. Yine de kendini tutamayarak açıkladı. Oraya Merecel Bahreyn diyorlar. Ne? Heyecan içinde adeta kutsal bir sözcük söylermiş gibi Merecel Bahreyn diye yineledi. Yani iki denizin buluştuğu yer. Aslında bu deyim Kur'an'da geçer. Yaradan acı ve tatlı sulu iki denizi buluşturdu denmektedir. Kur'an'dan esinlenenler de Şems-i Tebrizi ile Mevlana'nın Konya'da ilk karşılaştığı noktaya Merecel Bahreyn demişler. Eğer o buluşmayı bizzat yaşamasaydım yine bir numara çeviriyor bunlar diyerek akla dayalı bir neden arardım. Ama kahretsin, o saçmalıkların hepsini gözümle görmüş, kulaklarımla duymuş, olan biten her şeyi ta içimde hissetmiştim. Yaşadığım sıra dışı olayın gerçek olduğunun kanıtını sunan Menan'a bu yüzden karşı çıkamadım. Benim yerime beyaz önlüklü doktorumuz yaptı bu işi. Ne ilgisi var diyerek ters ters baktı. Yüzlerce yıl önce olmuş bir olayla Miss Karen'ın bayılması arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Menan'ın yine inadı tutmuştu. Adamı ikna etmeye çalıştı. Öyle demeyin doktor bey. Miss Karen Konya'ya ilk geldiğinde Şems-i Tebrizi Hazretlerinin türbesinin önünde lastiğimiz patladı. Doktorun dudaklarında küçümseyen bir ifade belirdi. Lütfen diye kesti sözünü. Hangi çağda yaşıyoruz? Kendi kendinize hayaller kurarak hastamızın da kafasını karıştırmayın. Bana bakarak sürdürdü sözlerini. Bunlar saçma sapan laflar Miss Karen. Olayın açıklaması son derece basit. Belli ki elektriklerin kesilmesini fırsat bilen bir kapkaççı çantanızı çalmak istedi. Çantayı çekerken dengeniz bozuldu, yere düştünüz. Çanta mı? Ne diyordu bu adam? Kaygıyla etrafa bakındım. Çantam mı çalındı? Sanki kendisi almış gibi yüzü kıpkırmızı oldu Menan'ın. Çantanızı bulduk. İplikçi caminin bahçesine atılmış ama... Ama... Ne yazık ki cüzdanınız ve pasaportunuz içinde yoktu. İşte bu şahaneydi. Yabancı bir ülkeye gittiğimde en çok korktuğum şey sonunda başıma gelmişti. Pasaportsuz kalmıştım. Bir an önce İngiliz konsolosluğuyla bağlantı kurup yeni pasaport ya da bir uçuş belgesi istemeliydim. Belki hemen aramalıydım onları. Cep telefonum neredeydi acaba? Aklıma gelen olasılık fena halde canımı sıktı. Endişeyle söylendim. Cep telefonum yoksa o da mı? Menan güzel bir sürpriz verir gibi çocukça gülümsedi. Merak etmeyin, telefonunuzu ceketinizin cebinde bulduk. Derin bir oh çektim. Bu iyi haber işte. Hiç değilse telefonum yanımdaydı ama pasaportu düşününce yine panikledim. Doktorun uyarısını unutarak doğruldum. Ama pasaportum, onu bulmamız gerek. Polis araştırıyor diye yatıştırmaya çalıştı beni Menan. Şu anda şehri didik didik arıyorlar. Zaten bana da onlar haber verdi. Çantanızda kartımı bulmuşlar. İş polise kaldıysa durum kötüydü. Çalınanların bulunması günler sürebilirdi. Hemen otele gidip İngiliz yetkililerle temasa geçmeliydim. Belki de Simon'a haber vermeliydim. Evet, o daha kolay hallederdi bu işi. Bakışlarım serum takılı sağ elime kaydı. Parmaklarım çıplaktı. Yüzük? Evet, yüzük de yoktu. Belki de serum bağlarken çıkarmışlardı yüzüğü. Umutla doktora döndüm. Yüzük? Sağ elimde gümüş bir yüzük olmalıydı. Doktor Bülent ne dediğimi anlamamıştı. Menan ise anında pür dikkat kesilmişti. Şu kanayan yüzük mü? Nasıl da kaptırmıştı kendini olayın akışına. Az önce başıma gelenleri yaşamamış olsam, tıpkı bu sabahki gibi o yüzük kanamıyor, boyası akmıştı derdim ama artık bunu söyleyemiyordum. Evet, yüzük parmağımdaydı. Kanayan yüzük, iki denizin buluşması, Şems-i Tebrizi, bizim doktorun iyice kafası karışmıştı. Siz iyi misiniz? Diye sordu asık bir suratla. Kibarlığından aklınızı kaçırmış gibi konuşuyorsunuz diyemiyordu. Başınız filan dönmüyor değil mi? Yok yok, iyiyim. İyiyim de yüzüğüm, çok sevdiğim bir yüzüktü, onu da çalmışlar. Üzüldüm dedi doktor, artık benden de Mena'nın tuhaf konuşmalarından da sıkılmıştı. Bana ihtiyacınız yoksa odama geçeceğim. Teşekkür ederiz dedim dudaklarımda minnettar bir gülümsemeyle. Tabii gidebilirsiniz. Peki ben ne zaman çıkacağım? Sanki bakışlarıyla durumumu anlayacakmış gibi şöyle bir süzdü beni. Kendinizi iyi hissediyorsanız serumunuz bitince çıkabilirsiniz. Ama dışarıda ifadenizi almak için bir polis memuru bekliyor. Otelinize gidince de lütfen yavaş hareket edin. Cebinden çıkardığı kartı uzattı. Eğer mideniz bulanırsa ya da kendinizi kötü hissederseniz hemen arayın. Benim yerime Menan aldı kartı ve benim yerime yanıtladı doktoru. Merak etmeyin, inşallah bir şey olmayacak ama olursa hemen sizi ararız. Odada ikimiz kalınca, neyse ki bir şeyiniz yok Miss Karen dedi Menan. Gerginliği odadan çıkan doktorla birlikte kaybolmuş gibiydi. Hani yabancılar gider de yakınlarınızla birlikte kaldığınızda içinizde derin bir rahatlık hissedersiniz ya, sanırım o da şu anda öyle hissediyordu. Benim de aynı halde olduğumu düşünüyor olmalı ki sırrımı onunla paylaşacağımı sandı. Sahiden ne olup bittiğini hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Hatırlamam mı gerek? Hayır. Yani belki size saldıran kişiyi görmüşsünüzdür. Belki tanıdığınız biridir. Ne imak etmek istiyordu bu şimdi? Nasıl tanıdık biri? Bildiğiniz bir şey mi var? Yok canım, nereden olsun? Ama bildiği, en azından aklını kurcalayan bir şey olduğundan emindim. Yanılmıyordum. Çok bekletmeden açıkladı. Aslında birinden kuşkulanıyorum. Bu öğleden sonraki konuşmayı hatırladım da. Hangi konuşmayı? Yangın yerindekini. Yakut Otel'e gittik ya öğleden sonra. Serhat denen şu serseri, hani bize sinirlendi ya. Yani o mu saldırdı bana diyorsun? Alt dudağını çiğnemeye başlamıştı. Ziya Bey dürüst insandır, ona sözüm yok ama bu Serhat tam bir pisliktir. Yanındaki Kel Cavit de öyle. Hatırlamadığımı sanarak açıkladı. Hani Mercedes'in kapı kollarını silen şu temizlik manyağı. İkisi de güvenilir adamlar değiller. Her şey beklenir onlardan. Yani diyorum, size sinirlenince beni de bahane ederek Serhat'tan intikam almaya mı çalışıyordu? Yoksa gerçekten inanıyor muydu söylediklerine? Ayrıca hiç de mantık dışı değildi sözleri. Her ne kadar hala Ziya Bey'i korumaya çalışsa da bu geceki saldırı, tabii böyle bir saldırı olduysa, Serhat ya da öteki adamın yapmış olması pekala mümkündü. Beni korkutup Konya'dan uzaklaşmamı sağlamak istemiş olabilirlerdi. Bu durumda onun Ziya'nın adamı olmadığını kabul etmem gerekiyordu. Dönüp Menan'a baktım. Başından beri boş yere mi kuşkulanmıştım bu adamdan? Karar vermek zordu. Sanmıyorum diye yanıtladım Menan'ı. Öyle olsa bile ben kimseyi görmedim. Ne Serhat'ı ne de yanındaki Cavit'i. Neler olup bittiğini bilmiyorum ve çok yorgunum. Artık bir şey düşünmek istemiyorum. Bakışlarım son damlaları düşmekte olan serum şişesine kaydı. Şu meret bitse de gitsek diye mırıldandım. Konunun değişmesinden hoşlanmamıştı. Serhat'ı suçlasaydım eminim çok memnun olacaktı. Ama onu mutlu etmek için birilerine iftira atacak halim yoktu. Sahi, polikliniğin ücretini nereye ödeyeceğiz? Diye sordu. Yüzünde yaramazlık yapmış çocuklarınki gibi muzip bir ifade belirdi. İş bilir birinin özgüveniyle sağ elini usulca kaldırarak yanıtladı sözlerimi. Merak etmeyin, o iş halledildi. Türklerin hiç anlamadığım özelliklerinden biriydi bu. Hiç gereği yokken sizin için fedakarlık yapacak, bir şey ikram edecek ya da burada olduğu gibi illa faturayı o ödeyecek. İçlerinden gelen bir iyilik dürtüsü mü? Yoksa gösteriş için yapılan sahte bir bonkörlük mü? Mena'nın yeşil gözlerindeki masum ifade sanki ikinci seçeneğin doğru olduğunu söylüyordu. Öyle ya da böyle benim tedavi masraflarımı onun ödemesine izin veremezdim. Olmaz Menan Bey dedim kesin bir tavırla. Kabul edemem. Hem masraflarımın hepsi şirket tarafından ödeniyor. Siz sigorta şirketinden daha mı zenginsiniz? Alnındaki ter damlalarını mendiliyle kurularken yanıtladı. Ama siz benim misafirimsiniz. Olanlar sinirlerini bozmuştu. Hiç gerek yokken çıkışmaya başladım. Hayır, ben kimsenin misafiri değilim. Kaşlarım çatılmış, yüzüm gerilmişti. Ben buraya bir iş için geldim. Teşekkür ederim, bana çok yardımcı oldunuz ama siz de işinizi yapıyorsunuz. Bakışlarını kaçırdı, uysalca teslim oldu. Peki, faturayı sonra veririm size. Al al olmuş tombul yanakları üzüntüyle yana sarkmıştı. Üzüldüm kaba davrandığıma. Sağ olun Menan Bey. Zaten şu anda istesem de ödeyemem. Biliyorsunuz cüzdanı çalındı. Sonra hesaplaşırız. Gülümseyerek omzuna dokundum. Hem bana hala bir akşam yemeği borcunuz var. Unuttum sanmayın sakın. Hemen geçti alınganlığı, yüzü ışıdı. Ne zaman isterseniz. Gözlerindeki parıltı arttı, iyice uçarılaştı. Hatta açsanız şimdi. Yok yok, teşekkür ederim, karnım tok. Daha sonra. Her zamanki ivecenliğiyle toparlandı. Ben gidip dışarıdaki polis memuruyla bir konuşayım. Sizi yormadan şu ifade işini halledelim. Sonra da otele döneriz.